Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Hoş geldiniz. Hepinize gün ortasından merhaba. Bugün ıstakoz krizini konuşacağız. AK Parti İzmir Vekili Şebnem Bursalı'nın sayılı insanların girdiği Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını çekerek Instagram hesabında paylaşması ve akabinde başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Partiden tepkiler var. Parti karıştı. Acaba bir adım gelir mi gelmez mi diye soruyoruz. Sormaya devam ediyoruz. Ama öyle ki gerçekten ıstakoz muhabbeti ve Maldivler'deki tatil, yani İran'ın İsrail'e attığı füzeleri bile geride bırakacak cinsten özellikle Türkiye'de konuşulmaya devam ediyor diyelim. Bugün de bu krizi değerlendireceğiz. AK Parti nasıl oldu da halktan koptu sorusunun yanıtını arayacağız. Sosyolog Feyza Akın Erdem'le birlikte. Ama önce bir hatırlayalım neler olmuştu, bir haber hazırladık sizler için. Sonra devam edelim konuşmaya.
Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Istakozun 250 gramı 60 euro, 60 euro 2072 Türk lirasına denk geliyor. AKP Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz dedi. AKP'li Mücahit Birinci, Bursalı'ya tepki gösterdi. Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin, yeter dedi. Tepkiler gelmeye devam ederken Bursalı bir açıklama yaptı. Gündem değiştirmeye çalışılıyor dedi, Antalya'daki teleferik faciasını örnek gösterdi. Bursalı şöyle dedi. İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz. Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal da Yeni Şafak'taki yazısında bu konuya dikkat çekti. Erdoğan'ın külliyeden sallanan parmakları kırması gerektiğini söyleyen Ünal şunları yazdı. Erdoğan acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin külliyeden kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monaco'dan ıstakoz fotoğrafı paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir.
Feyza Akın Erdem bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasıl oldu da AK Parti böyle halktan koptu diye soracağım. Çünkü hep hani halkı temsil eden, daha yakın, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha halktan uzak olduğu uzun zamandır işte anlatılan, konuşulan, herkesin analiz yaptığı bir süreçti ki yerel seçimler bunu değiştirdi gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu bakıldığı zaman Türkiye haritasına, AK Parti ikinci parti oldu. Ve şimdi de böyle bir takım kibir tartışmaları devam ediyor ve bu da hani bir bayram dönemine de denk geldi, Ramazan bayramına da denk geldi tabii bu paylaşım. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl oldu gerçekten AK Parti'nin halktan kopması?
Ya açıkçası öncelikle tepkinin parti içinden geldiğini göz önünde bulundurursak, burada halktan, toplumdan, seçmenden çok kendi içinde AK Parti'nin bir öz eleştiri mekanizması olarak bu lüks tüketim, lüks tatil, işte kibir ve halktan kopuş hikayesinin ön plana çıkarıldığını söyleyebiliriz. Yani burada bir gerçekten halktan kopuldu mu kopulmadı mı ayrı bir analiz konusu bence. Seçmen açısından dönüp sormak gerekir yani AK Partili seçmene ya da AK Parti'den kopmuş olan seçmene. Bunu dönem dönem sorduğumuz durumlar oldu. Ekonomik krizlerle ilgili, ya da başka sorunlarla, işte depremle ilgili, afetle ilgili, adaletsizliklerle ilgili, yolsuzluklarla ilgili sorduğumuz sahaları oldu. Bunların hepsinin tabii ki topyekün bir etkisi var AK Parti oylarındaki görece düşüş ve Türkiye'nin yeni siyasal haritasının çizilmesinde. Ama burada önemli olan bende soru daha çok fatura kime kesilecek, evet, sorusu. Şimdi kazananın yani zaferin çok sahibi olur, kaybınsa hiç sahibi olmaz. Burada da aslında hangi klik, hangi grup, hangi perspektif diğerini suçlayacak ve onun tasfiyesine vesile kılacak bu süreci AK Parti'de, aslında onu izleyip göreceğiz. Burada daha AK Parti'nin daha seküler, liberal, İslamcı kökenden gelmeyen milletvekillerinin, parti içerisinde oluşmuş bu tip grupların, kliklerin mi sorunu olarak görülecek? Belli ki daha milli görüş ve İslamcı çizgiden gelenler bunu bu şekilde tarif etmek istiyor. Diğer taraftan da siyasal görüş kanaat açısından belli ki bir bölünme var. Mesela Van'daki kayyum ataması meselesinde böyle bir bölünme olduğunu aslında görmüştük. Yani bu yine farklı siyasal kliklerin ve grupların birbirine karşı bir koz üretme çabasına bence benziyor. Ama onun ötesinde bir siyasetçi profili olarak, yani siyaset sonuçta AK Parti'de siyasetin şöyle yapıldığını biliyoruz. Hani milletvekilleri çok merkezi otorite etrafında belirleniyor, seçiliyor, listelere giriyorlar. Ve bu listelere giren milletvekillerinin toplumsal duyarlılığı, siyasal bakış açısı, siyasal hassasiyeti ne seviyededir, ne durumdadır? Bunu göstermesi açısından bence bu İstakoz ya da Monaco, işte ya da Maldivler fotoğraflarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir 10 sene önce Monaco'da fotoğraf paylaşmak o kadar infial yaratmazdı. Çünkü döviz daha düşüktü. Çok daha rahat seyahat edebilen, orta sınıfın ekonomik olarak daha rahat olduğu bir dönemdi. Şimdi ise gerçekten peynirin hesabını yapan toplum gözünde siyasal hassasiyeti, vakarı, duruşu bu şekilde olan milletvekillerinin tabii ki seçmenin gözünde de bir yara açacağı, bir mutsuzluk, öfke uyandıracağı bir gerçek. Burada önemli olan aslında İstakoz fotoğrafı, yani İstakoz etrafını konuşmanın ötesine geçip aslında siyasetçi nedir Türkiye'de? Şu an bir milletvekili ne yapar? Faydası nedir bu topluma? Nasıl temsil eder? Bu süreçlerin artık tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'nin kendi içerisindeki tartışmaların ötesine geçip.
Peki Feyzan Hanım, şunu sormuş olayım. Yani biz aslında bu ıstakoz fotoğrafı, işte Maldivler seyahati falan üzerinden tartışıyoruz ama yani daha önce de örneklerini gördüğümüz bir süreç aslında. Hani işte Kenan Sofuoğlu'nun mesela Lamborghini ile meclise gitmesi vardı, en azından benim yakından hatırladığım. İşte pudra şekeri vesaire gibi, işte lüks şatafat, işte şimdi Sancaktepe'deki jacuzzi tartışmaları da hazır gündemdeyken, yani böyle şeyler uzun zamandır gördüğümüz, konuştuğumuz konulardı. Fakat yani AK Parti bu seçimden, yerel seçimlerden yine mesela sandıktan birinci parti olarak çıkmış olsaydı ama yine ekonomi çok kötü bir durumda olmuş olsaydı, bu tartışmalar yine alevlenir miydi, yoksa o zaman da sönümlenir kalır mıydı? Yani şimdiki bu zamana kadar hep halı altına atılmış gibi oldu, çünkü o konu hakkında ne düşünürsünüz?
İşte tekrar ilk cümlemi tekrar ederim bu soruya karşı. Kazanın, yani zaferin sahibi çok olur. O zaman hani itibardan tasarruf olmaz açıklamalarını daha çok duyardık şu anda. Bütün bunların kaybettirmediğini, bütün bunların siyasal olarak bir aşınma yaratmadığını görmenin aslında bir sonucunu yaşıyor bu yerel seçimde AK Parti. Yani şimdiye dek aslında hep bunlar siyasal olarak yanlıştı. Ya politik olarak Türkiye'nin dokusuna uygun olmayan, toplumun, halkın beklentilerine ve de ihtiyaçlarına uymayan meselelere çok genel hikayeler ve sloganlar yazıldı. İşte itibardan tasarruf olmaz gibi. Bunlar belli bir noktaya kadar aslında kendilerinin siyasal hassasiyetlerini kaybetmesine neden olan açıklamalar oldu. Ve bunlar da hani sonun başlangıcını getirdi. Aslında bu seçimlerde değilse bir sonraki seçimlerde, bu ekonomik koşullarda. Bence duvara toslamak kaçınılmazdı. Yani hani burada seçim kazanılsaydı ne olurdu diyecek durumumuz aslında yok. Çünkü Mayıs seçimlerinde 2023'te bir seçim yeniden kazanıldı. Ama bu bence o kazanılmış seçim de seçmende bir tatmin duygusu getirmedi ki yerel seçimlerde. Bu yerel seçimlerde olmasa bir sonraki seçimlerde muhakkak aslında bunun sonuçlarını görecektik, görmüş olduk aslında.
Siz biraz önce faturayı bundan sonra acaba kime kesecek de dediniz. Yani hep seçimlerden sonra işte bir kabine değişikliği, belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ılımlı adımlar atacağı vesaire de hep konuşulan konulardı ki ta ki Van'daki kayyum uygulaması baş göstermişti. Yani ama sonuç en azından şimdilik bu şekilde değil. Ilımlı bir şekilde gideceğinin sinyalleri yok. Siz vitrinde değil uygulamada da bir değişik bekler misiniz yakın zamanda?
Yani yapmasının iyi olacağını düşünüyorum. Eğer bir öngörüde bulunmamız gerekirse, toplumun vicdanını yaralayan sosyolojik ve politik sorunlar ortaya çıkaran adaletsizlikler konusunda, kayyumlar konusunda, tutuklamalar konusunda, tutuklu yargılamalar konusunda bunların hiçbir etkisi olmamış gibi aslında konuşuyoruz. Daha çok ekonomiye bağlanıyor seçim sonuçları ama ben çok daha birikmiş bir adaletsizlik duygusunun toplumda var olduğunu, yer ettiğini düşünüyorum. KHK'lar, tutuklamalar, bu tutuklamaların eşitsiz bir şekilde, yani adalet duygusunu zedeleyecek şekilde yapılmış olması, sosyal bir takım uygulamalar, yani bunun içine eğitim girer, sağlık girer, bunların içerisinde yapılmış haksızlıklar ve depremin kendisi, yani depremin sanki çok gündeme gelmiyor ama Türkiye'nin neredeyse üçte biri yıkılmışken burada hala çok somut ve çok olması gereken seviyede bir ilerlemenin görülmemesi bir yıl içinde toplumun tamamını etkiledi. Dolayısıyla da burada faturayı kesecek bir günah keçisi arayabilir AK Parti ama fatura aslında çok daha büyük. Faturanın paydaşları da çok daha geniş. İşaret ettikleri, parmak salladıkları, gösterdikleri odakların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Burada gerçekten yapısal değişikliklere gitmesi gerekiyor. Eğer önümüzdeki en az önümüzde en fazla 4 yıl var genel seçimlere ve o 4 yıl uzun bir süre değil. Yani hani AK Parti'nin kendini yenilemesine yetecek bir süre olduğundan emin değilim.
Evet. Şunu sorayım o zaman şimdi. AK Parti işte ve milletvekilleri bu tarz şatafat, lüks hayatlarıyla gündeme gelirken bir yandan da yerel seçimleri kazanan belediyeler, özellikle muhalefet partilerinin belediye başkanları işte İstanbul'da gördüğümüz bu kent lokantalarını aslında Türkiye geneline de uyarlamaya başladılar. Farklı farklı mesela Mersin'deki yine o kent var mı demek lazım tam olarak ben de hatırlayamadım şimdi ama çok eleştirilen o konuyu da soracağım ama öncelikle kent lokantalarını da yine çok eleştirenler var, üzerine yalan haberler paylaşanlar var, fotoğrafları değiştirenler var vesaire, sosyal medyada hep bunların örneklerini de görüyoruz. Ya bu hazımsızlığın sebebini neye yormak lazım? Ben merak ediyorum açıkçası, ne söylersiniz?
Kent lokantası aslında yani benim de bir sosyolog olarak çok öngöremeyeceğim bir başarı elde ettim. Ama bu başarının arkasında kent lokantasından somut bir belediyecilik, sosyal belediyecilik uygulamasının olmasının yanı sıra bir simgesel bir anlam kazanmış olması bu seçimlerde. Yani kim toplumun, halkın ihtiyaçlarını düşünüyor ve kim daha büyük popülist hikayelerle bir oyalanma içinde, bir oyalama içinde bunlar arasında bir yarılma yarattığını düşünüyorum. Kent lokantasının bu açıdan simgesel olduğunu düşünüyorum. Yani evet, somut bir ihtiyaca karşılık geliyor ama kent lokantasının yanında yemek yemenin ötesinde benim tahminim AK Parti'nin de kendi yaptırdığı sağ çalışmalarında kent lokantasının çok pozitif etkisi olduğunu gördükleri için kendi kampanyalarında çok hedef aldılar. Çok hedef alınca da simgesel anlam kazandı. Yani sosyal medyada da dün dile getirmiştim. Yani insanların en basit ihtiyaçlarını karşılayamadıkları, Orta sınıfın dahi işte orta sınıf için bile etin, haftada bir et yemenin artık lüks tüketime girdiği bir ülkede kendi lokantası asla kimsenin gözünde kötü bir uygulama olarak, kötü bir proje olarak görülemez. Ama bu proje olmanın ötesine çıktı, simgesel bir anlam kazandı. Yine hani istakoz fotoğrafı paylaşanların kent lokantasına burun kıvırdığı bir hikayeye dönüşmüş oldu. Bu da bence seçmenin gözünde kent lokantasının önemini arttırırken CHP'li belediyeler açısından da önemini arttırdı. Bu da aslında bir adım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışında, vizyonunda Ekrem İmamoğlu etkisiyle gelen yeni bir vizyon, yeni bir atılım olduğunu düşünüyorum. Burada da sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik olarak da belirttikleri sosyal belediyeciliğin Türkiye'de başka bir yoldan yeniden gündeme gelmesi, bundan önce gündeme gelmesi aslında 94 Refah Partisi'nin kazandığı belediyelerle birlikte gelmişti ilginç bir şekilde. Şimdi aynı ya da aynı demeyelim, daha bambaşka bir şeye dönüşmüş olsa da Sayın Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde gelen bir sosyal belediyecilik anlayışı vardı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bir sosyal belediyecilik anlayışı bütün Türkiye'de belediyecilik vizyonunu değiştirecek, dönüştürecek gibi gözüküyor. Ama buna aynı zamanda bir genel bir bakış açısı, genel bir toplumsal bakış açısı, birbirine eklemlenen, birbirine konuşan, bütüncülleşen bir bakış açısıyla toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının, toplumun direncinin arttırılmasının belediyenin temel görevi olduğu bir noktaya, yani bir karşılama heyeti, bir teşrifat heyeti, bir daha doğrusu merkezi hükümetin işlerini kolaylaştırma birimi olarak, yani merkezi hükümetin bir uzantısı olarak belediye olmaktan çıkıp gerçekten yerelde halkın ihtiyaçlarına dokunan bir belediye anlayışına dönüyoruz. Bunun Türkiye'de zaten önemli değişimleri getireceğini düşünüyorum.
Feyza Hanım, şimdi Ramazan bayramında, tabii her bayramda aslında ve resmi günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşıma ücretsiz olur ve aslında bir İstanbul'un çeperinde oturanlar için de aslında bu bir nimet. Yani ben mesela Kartal'da ikamet ediyorum ve en azından Kartal'ın E5 kısmı ve diğer tabii Çekmeköy, işte Sancaktepe, Sultanbeyli vesaire oralardan insanlar hep Üsküdar'a gelirler. Üsküdar'a geçtikten sonra belki bir vapur turuyla Eminönü'ne giderler. Ve işte balık ekmek, değil mi? Yani hep sosyal medyada da konuştuk. O röportajı da eminim izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Nereden geldiğini tam olarak hatırlamadığım bir genç ve ailesi, anne babasıyla yapılan röportajda, işte hayatımda,
Avcılar
evet,
vermişler.
hayatımda ilk kez Eminönü'ne geldim, gördüm, balık ekmek yedim. Babası da diyor ki, yani ben anca çocuğuma balık ekmek söyleyebildim. Kendim zaten kumanyamızı biz evden getirmiştik. Ya bu tartışmalar bir yana dursun, bir yandan da bu çok kalabalık vesaire, İstanbul Eminönü'nün o uzaktan görüntüleri, drone görüntüleri vesaire başlayan bir tartışma var, değil mi? Sınıfsal, işte ücretsiz ulaşım kaldırılsın vesaire gibi bir takım tartışmalar devam ediyor. Nasıl yorumlamak lazım? Yani siz mesela sahada yaptığınız araştırmalarda bu denize inme konusunda neler görüyorsunuz, neler gözlemliyorsunuz? Hem tabii bir Üsküdar'da yaşayan birisi olarak da ne düşünüyorsunuz? Biraz anlatır mısınız?
Tabii ki bu çok aslında bizim yaptığımız seçim öncesi saha çalışmalarında da çok karşımıza çıkan bir hikaye. Sancaktepe'de, Ümraniye'de, Çekmeköy'de yaptığımız sahalarda aynen dediğiniz gibi Üsküdar Anadolu yakasının kıyısıdır. Yani bu sonuca varmıştık. Üsküdar, yani Bostancı sahiline de mesela iniliyor, Caddebostan'a da iniliyor ama onların kendi sosyolojik bir şey var, müşterisi var diyeceğim. Ama Üsküdar gerçekten Anadolu yakasının ve Anadolu'daki Anadolu insanının kıyısı. Buraya geliyorlar ve buralar aynı zamanda dini turizmin de, iç dini turizmin de merkezleri diyeceğim. Camileriyle, Aziz İmam Tüdahi Türbesiyle, işte buradan Eyüp'e ve Tarihi Yarımada'ya geçilebildiği için artık gemiyle. Buralar gerçekten bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde, tatillerde yoğun oluyor, kalabalık oluyor. Ya bu kalabalık artık İstanbul'un bir gerçeği yani bu savaşılabilecek, bu karşı çıkılabilecek, bu insanlar evlerinden çıkmasınlar, ulaşım bedava olmasın, yine çıkmasınlar, yine muhitlerinde, mahallelerinde kalsınlar diye çözüm üretilecek bir mevzu değil açıkçası. Yani insanlar çıkacaklar, kalabalık yapacaklar. Aksine bizim bütün İstanbul sahasında gördüğümüz şu var. Hala insanlar çok ciddi şekilde kamusal alan, kamusal hayat talebi içerisindeler. Üsküdar'a iniyor olmalarının, Eminönü'ne geliyor olmalarının, Beşiktaş'a geliyor olmalarının, Bakırköy sahiline iniyor olmalarının bir başka nedeni de kendi ilçelerinde bu ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal alanların çok az olması, yetersiz olması, böyle bir düzenlemenin çok az yapılıyor olması. Şimdi kent ormanları projeleri var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mesela. Bunun büyük ölçüde bu ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. İlçe bazlı yani Sancaktepe gibi yerlerde, Sultanbeyli gibi yerlerde, Çekmeköy gibi yerlerde insanların, gençlerin, kadınların eğlenme, dinlenme gibi kamusal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlar, yerler arttıkça buradaki tansiyon da biraz azalacaktır. Herkes başka yerlere de gezmeye gitmek isteyecektir. Bu neden olmasın tabii ki olur. Mesela Arnavutköy ilçesini gezdiğimiz zaman biz çok şaşırmıştık. Hatta ben takılıyordum o zamanki ekiple, işte burayı Kaliforniya yapsak olur gibi. Gerçekten deniziyle, gölüyle, ormanıyla muhteşem bir coğrafya ama hiçbir zaman bu açıdan bakılmamış, değerlendirilmemiş ve atıl kalmış. Bu atıl kalmış, sosyalleşememiş, gelişememiş bu açıdan, sosyal ve kültürel açıdan. Atıl kalmış yerlerin, belediyelerin topluma daha çok kamusal hizmetler, kültürel hizmetler vermesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu yükü de birazcık Üsküdar'ın eski kadim ilçelerin üstünden alırız ama tabii ki bu gençler, bu çocuklar İstanbul'da yaşamanın, dizilerde gördükleri Boğaz'ı görmenin, balık ekmek yemenin tadını da çıkaracaklar. Kalabalıktan rahatsız olan bence bayramlarda çıkmasa daha iyi olur diye düşünüyorum
Şunu sorayım.
açıkçası.
Birazdan yine arkadaşlarım gelecek, muhabir arkadaşlarım yanıma. Bugün çıktılar, biri Üsküdar'da, biri Bakırköy'de. Oraların da kadın belediye başkanları var. Sordular da hem seçmenlere de, hem oy verdiniz mi, hem nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki de çok daha erken bunları konuşmak için, ama biz siyasette kadın temsili şu an Türkiye'de en azından gördüğümüz yüksek seviyelerde, safhalarda. Biraz siyasette kadın rolünü de sizinle değerlendirmek isterim arkadaşlarla konuştuktan sonra. Sadece şunu yine sormak istiyorum. Yine bayramda Twitter'da, pardon, X'te gördüğümüz, çokça paylaşılan karelerden bir tanesi de Kuzguncuk'taki bir kurabiyenin 110 lira, değil mi, en az 110 lira olmasıydı. Bunun üzerine de çok fazla yazıldı, çizildi. Siz de yazdığınızı hatırlıyorum. Ya biraz Kuzguncuk da tabii hani herhalde Anadolu yakasında böyle hani sevilen, bilinen, insanların huzur da bulduğu yerlerin başında geliyor, ama oradaki fiyatlar da almış başını gitmiş durumda. Yani oranın sosyolojisini vesaire biraz da çizecek olursanız, yine siz tabii oraları çok yakından bildiğiniz de için ne söylemek istersiniz diye onu sorayım. Sonra o sıra arkadaşlarım yanıma gelsin, değerlendirelim.
Ya kurabiye fiyatının ötesinde aslında kuzguncuğun sorunu, biz Üsküdar'da da çok yoğun saha yaptık. Birkaç sefer saha yaptık, araştırma yaptık. Son 6 ayda. Dediğim gibi benim de evim burası olduğu için de biliyorum zaten ama araştırmada da gördük ki Üsküdar halkı Üsküdar'ın dönüşmesinden, değişmesinden, dışarıya açılırken kendi değerlerini kaybetmesinden oldukça rahatsız. Bunların başında da Kuzguncuk geliyor. Kuzguncuk çok hızlı bir şekilde kafeleşmiş. Kafe ruhsatları çok yoğun bir şekilde verilmiş. Bu konuda doğru planlama yapılmamış. O yüzden de aslında kendi niteliğini, mahalle olma niteliğini benim izleyebildiğim son 10-15-20 yılda maalesef kaybetmeye yüz tutmuş bir semtimiz. Burada başka türlü bir düzenleme, bir ruhsatlandırma yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Özellikle kadim mahallelerimizde mahalle sakinlerini koruyacak ve kadim esnafı koruyacak düzenlemeler yapılması gerekiyor. Şimdi bir yandan iç turizmi, işte herkes gelsin gitsin falan diyoruz ama gelen gidenin de faydalanabileceği, kalabalığını yaşayabileceği mekanlar üretirken bir yandan da orada yaşayan halkın mahalle kültürünün korunacağı çözümler bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kuzguncuk özelinde bunu söyleyebilirim. fiyatlarsa gerçekten bir yandan hani Türkiye'nin ekonomik koşulları, bir yandan da bu ekonomik koşulların getirdiği istikrarsızlık, görecesizlik, yani biz artık neyin neye göre fiyatlandırıldığını bilmiyoruz. Yani bunu kaybettik. Hani bir kurabiye 50 lira da olabilir, 100 lira da olabilir, 200 lira da olabilir. Hani bunun kıstası nedir yani? Bunu kaybetmiş durumdayız tüketici olarak. Bunun da ayrıca denetlenmesi gerektiğini elbette ki düşünüyorum. Kuzguncuk'taki esnaf da bunu satabildiği için herhalde bu fiyatı oraya koyuyor ki satıyor. Ama bir yandan da oradaki dokuyu, ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri de maalesef bunu yaparken değiştiriyor, bozuyor, dönüştürüyor. Bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum yine yerel yönetimlerce.
Bahsettiğim gibi iki arkadaşım, iki muhabir arkadaşım bugün bu sabah saatlerinde hem Üsküdar'ı hem de Bakırköy'ü gezdiler. Bu sabah hani ıstakoz krizine girmeyelim diye konuşurken siyasette kadın temsilini biraz merceğimiz altına alalım demiştik. Bu vesileyle yine sizinle de konuşmak bu konuyu güzel oldu, en azından benim için diyeyim. Bir sürpriz de vereyim hemen izleyicilerimize. Perşembe günü bu konuyu CHP'li Selin Sayık Böke ile konuşacağız. Hem biraz ekonomideki gelişmeleri hem de siyasette kadın temsilini konuşacağız diyeyim. Hemen de böyle spoilerımı da vermiş olayım. Şimdi yavaş yavaş geçeyim. Eğer hazırlarsa arkadaşlarım da diyeyim. Bir yanımda Ayşegül, bir yanımda Eda. Gezdiler, gördüler, sordular bugün. Yeni kadın belediye başkanlarını seçmenler acaba tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı, nasıl buluyorlar, bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı diye. Hoş geldiniz arkadaşlar.
İyi yayınlar. İyi yayınlar.
Teşekkürler, ne güzel oldu böyle. Kimle başlayayım?
Ben seçtim.
Hadi bu tarafa döneyim o zaman, Eda ile başlayayım. Üsküdar'a gittim. Nasıldı, daha önce de gitmiştin?
Evet, yani Üsküdar'da önce şunu söyleyeyim, yani Sinem Dede Taş... biraz İstanbul'da öne çıkan adaylardan biriydi. Hem işte kariyeri, hem işte tersanede çalışmış olması, tırnak içinde erkek alanı olarak görülen bir yerde çalışmış olmasının da getirdiği ve hem de tabii iyi bir kampanya yürüttüğünü de biliyoruz yani. Üsküdar'da seçim çalışmasını sahada yürüten adaylardan biriydi. Benim bugün Üsküdar'da konuştum. Burada şunu da belirtmek isterim. Üsküdar aslında böyle çok hem Marmaray hem Vapur çok kozmopolit, böyle yani Üsküdarlılar kadar Üsküdarlı olmayan ve hani gezmeye ya da transit olarak oradan geçenlerin de çok olduğu bir yer. Üsküdarlılarla konuştum. Hani ilk sorum Üsküdarlı mısınız oldu. Benim konuştuğum yani CHP'li seçmenlerin tamamı Sinem Hanım'a oy vermekten çok memnun olduklarını ve böyle bir kadın adayın çok uzun yıllar sonra Üsküdar'ı yönetecek olmasından çok memnun olduklarını dile getirdiler. Hatta böyle klasik cümleler de vardı. Kadının elinin değdiği her yerde çiçek açar gibi. Şöyle bir şey de var. Şimdi aslında Ekrem İmamoğlu'yla da hani bizlerin ekranlarda gördüğü kadarıyla da böyle bir yakınlığı olan Ekrem İmamoğlu'nun işte tam destek verdiğini böyle her fırsatta gördüğümüz adaylardan biriydi. Bu yüzden hani şey, Sinem Hanım tabii ki iyi ki seçildi, çok güzel işler başaracak, arkasında zaten Ekrem İmamoğlu var gibi cümleler de duydum. İlginç olan şöyle bir şey vardı, bir AKP seçmeniyle konuştum. Hani Hilmi Bey'e yazık ettiler dedi. Ben de hani kadın... Yani yeni başkanın kadın olmasını sorduğum zaman hani şunu da söyledi. Hani kadın birinin seçilmesinden hani memnunum ama ben oyumu ona vermedim dedi.
Teşekkür ediyorum. Bakırköy'de durum nedir?
Yani Eda'nınkine aşağı yukarı benzer şeyler var bende de. Çünkü Bakırköy'de de %70'e yakın bir oyla aslında Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kazanıyor. Zaten Bakırköy biliyorsun CHP seçmeninin yoğunlukta olduğu bir yer. Ali Talip Özdemir de %22 oy alıyor. Yani aradaki oy skalası gerçekten çok yüksek. O yüzden yani bana denk gelen ve mikrofonumuzda konuşan vatandaşların çok büyük bir kesimi de zaten oyunu Ayşegül Hanım'dan yana kullanmış. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu aslında Bakırköy'de sevilen ve iyi işler yapacağına inanılan bir isim. Eda'nın da az önce bahsettiği gibi kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, kadınlar siyasette daha aktif olmalı, böylelikle dünyadaki savaşlar biter diyen dayılarımız çok vardı. Ama genel olarak Ayşegül Hanım'dan beklentileri var Bakırköylülerin. bir şeyleri değiştirebileceğini, özellikle kadınların sosyal yaşama katılması ve kadınların daha aktif bir şekilde hem siyasette hem iş yerinde hem sokakta daha aktif, daha sosyal bir şekilde yaşama katılması konusunda bir takım beklentileri var. Özellikle yaşlı kesimin, yaşlı kadınların yüzündeki mutluluk paha biçilmez. Yani bir kadının belediye başkanı olmasından gayet mutlular ve kadınların siyasi yaşama daha çok katılması gerektiğini düşünüyorlar. Tam aksi yönde erkeklerin de öyle. Özellikle erkeklere sorduğumuzda bir kadın belediye başkanınız var, bir beklentiniz var mı, nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda daha fazla olmalılar, biz olmasından gayet memnunuz tarzında tepkiler alıyoruz. Genel hatlarıyla baktığımız zaman ben olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. Hmm. Belki olumsuz diyebileceğimiz bir tepki denilirse bir AK Parti seçmeni bana da iyi oldu gelsin, beğenmezsek değiştiririz. Sonuçta hizmete bakıyoruz, cinsiyetine bakmıyoruz denildi. Belki bunu eğer olumsuz olarak adlandırabileceksek böyle bir tepkiyle karşılaştım. Ama onun dışında kadın olmasıyla alakalı veya belediye başkanı olmasıyla alakalı vatandaşların çok büyük bir umudu var ve bir kadın tarafından yönetilecek olmanın da verdiği bir heyecan mı demeliyim yoksa bir siz söyleyin. Mutlular yani, bir kadın tarafından yönetilecek olmaktan mutlular ve bayağı da beklentileri var diyebilirim aslında.
Teşekkürler. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Yok, teşekkürler.
Peki. Teşekkür ediyorum o zaman hem Eda'ya hem Ayşegül'e. Ben şimdi yine kaldığımız yerden Feyza Akın Erdem'le konuşayım. Feyza Hanım, röportajlar da böyle, siz de duymuş oldunuz. Yani arkadaşlarım söyledi, karşılaşmışlar kadının elinin değdiği her yer güzelleşir diye. Yani bu bir çok artık kullanılan bir klişe ama en azından şunu biliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler vesaire gibi zaten böyle uluslararası örgütlerin açıkladığı rakamlarda da kadınlar müzakere masasına oturdukları zaman o anlaşmanın süresinin de uzadığına dair bir takım elimizde resmi raporlar var. Dolayısıyla kadınlar müzakere masalarında bulunsunlar, daha fazla siyasette aktif rol alsınlar diye bu zaten tüm çalışmalarda kanıtlanmış durumda. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kadınların siyasette yeri için iyi, yani yetmez ama evet mi diyeyim, yetmez ama bu yani iyi derecede kadınları görebiliyoruz. 11 ili yanlış hatırlamıyorsam 11 ili kadın belediye başkanları yönetecek. İstanbul'da durum iyi. Siz nasıl düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz siyasette kadınların durumu hakkında? Ve tabii yine Üsküdar seçmeni olarak Sinem Dedetaş'ı daha önce konuşmuştuk biz sizinle ama yine tabii oradan başlamak isterseniz buyurun.
Evet, ben hem Ayşegül Ovalıoğlu'yla hem Sinem Dedetaş'la süreçte tanıştım ve gerçekten çok memnunum bu ikisi, iki ilçede de kadın belediye başkanlarımızın olmasından. Her ikisi de kendi alanlarında çok yetkin kadınlar. Esinköy, Mende, Maltepe'de aynı şekilde kendi alanında çok yetkin, yönetici pozisyonlarında bulunmuş, gerçekten vizyon sahibi, nitelikli kadın belediye başkanlarımız var. Bunu söylemekten çok mutluyum. Üsküdar'da zaten bu bizim hep hayalimizdi. Hatta süreçte çok eleştiriler de duydum. Üsküdar'da kadın aday olur mu diye. Halbuki ben kendi yaptığım sahalarda, sadece Üsküdar'da değil, 39 ilçenin 25'inde aşağı yukarı saha yaptım. Seçim sahası ve siyasal araştırmalar yaptık, raporlamalar yaptık. Bunların içerisinde hani kadın aday olmaz diyen seçmen olabilir. Hani kadınlar bu işin altından kalkamaz. Belki bir iki karşılaşmışızdır. Ama onun dışında aksine kadın belediye başkanının çok daha olumlu, çok daha pozitif, çok daha iyi olacağına dair tüm partilerden, hem AK Parti'den hem CHP'den hem diğer partilerden, bunların seçmenlerinden bunları duyduk. Yani toplum çoktan kadınların başkanlığına, liderliğine, siyasetçiliğine hazır. Hatta bunu özlemiş durumda. Şimdi biz meclise gidin ya da bir siyasi partiye gidin. Bir yani bugün İBB meclisi dün toplandı. Oldukça gözle görünür. Çok sayıda hem belediye başkanının hem kadının olması çok önemli. Ama yeterli değil tabii ki. Yine de görüntüde baskın olan erkek görüntüsü, kravatlı takım elbiseli erkeklerin ağırlığı var. Ama ben inanıyorum ki bu dönemki başkanlarımız ve meclis üyeleri yol açacaklar, daha iyisini yaptıklarını gösterecekler ve bu bundan sonraki 2029'da olması beklenen yerel seçimlerde, 2028'de olması beklenen genel seçimlerde daha çok koltuktan erkekleri kaldırıp kadınları oturtabileceğimizi gösteriyor. Bunu özellikle söylüyorum çünkü kadınların koltuğa oturması için erkeklerin kalkması gerekiyor. Bu genelde unutuluyor. O yüzden herkes şey diyor, evet tabii ki kadınlar siyaset dostu. Nasıl olacak? Siyaset, erkek siyasetçilere de sorduğumuzda tabii ki ben destekliyorum. Nasıl destekliyorsun? Önce koltuğundan kalkman gerekiyor ki yerini bir kadına ver. Yani hiç kimse o koltuğundan kalkmak istemediği için hep sayılar az kalıyor. Bu böyle bir mekanizma yani. Bu eşitsiz bir toplumda yaşıyor olmamızın bir sonucu. Ama ben bu seçimde irade gösterildiğini, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın adaylar konusunda bir irade gösterdiğini, bunun için çabaladığını, bunu itelediğini, aynı şekilde genç adaylar konusunda da ciddi bir gençleşme fark etmişsinizdir. Genç adaylar konusunda da aynı şekilde bir çaba içerisinde olduğunu gördük. Ayşegül Ovalıoğlu bir beyin cerrahı örneğin, yine kadınların çok az çalıştığı bir meslekte çok başarılı olmuş bir kadın. Şimdi onu bir belediyeyi yönetirken göreceğiz. Bu bence çok heyecan verici. Aynı şekilde Sinem Dedetaş, aynı şekilde Esin Köymen'i izleyeceğiz. Bu bence çok heyecan verici. Bu imkanı, fırsatı, alanı açabilen siyaset bence geleceği de belirleyecektir. Ben hep bu sloganı söylerim. Kadınları kazanan seçimleri de alır. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde kadın adaylarıyla ve kadın politikalarıyla kadınları kazandı. Yani en önemli değişimlerden birinin bu olduğunu söyleyebilirim.
Nereden aday göstermedi mesela Cumhuriyet Halk Partisi kadınları. Aksine yani riskli olduğunu düşündüğümüz yerlere de gösterdi. Ve Üsküdar'da mesela Sinem Dedetaş kazandı gerçekten. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun 2028 için acaba Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı tartışmalarından sonra sanki Sinem Dedetaş'ın adı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde geçiyor gibi ben en azından seziyorum okumalarımda vesaire. Sizin karşılaştığınız bir şey var mı bu konuyla ilgili mesela?
Tabii ki o artık 2028-2029 sürecinde göreceğiz. Bu konuda en liyakatli, en doğru ismin siyasi ve bürokratik teamüller çerçevesinde belirleneceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda bunu öngörmek çok zor.
Feyza Hanım, çok güzel bir sohbet oldu. Her konuya da değinmiş olduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, şimdi geçelim biraz Ankara'nın gündemine. Meclis uzun bir tatildeydi biliyorsunuz. Bayram tatilindeydi. Bayram bitti, mesai başladı ve partilerin grup toplantıları vardı bugün. Sabah Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısını yaptı. Ondan sonra DEM Parti grup toplantısını yaptı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel yeni imajıyla, yeni stiliyle partisinin vekillerinin karşısına geçti. Dinledik, herkes dinledi. Mesajları var bütün liderlerin. Anlatacak birazdan Özgecan bize. Hazır mı Özgecan? Hazırmış. Hoş geldin Özgecan.
Merhaba Senem, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nedir liderlerin öne çıkan mesajları toplantılarda, grup toplantılarında?
Senem, bugün önceden parti grup toplantısında Tülay Hatimoğulları'nı dinledik. Hatimoğulları da ardından CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel'de konuşmasının uzunca bir bölümünde 31 Mart yerel seçimlerinin değerlendirmesine yer verdi diyebiliriz. Tülay Hatimoğulları 31 Mart'ta Türkiye halklarının tekçiliğe, inkara, zamlara, zulümlere dur dediğini söyledi. Kayyumları göndermek, az farkla kaybettikleri, daha önceki seçimlerde az farkla kaybettikleri belediyeleri kazanmak, Batı'da da Türkiye halklarının kazanması hedeflerinin, ortaya koydukları bu hedeflerin 31 Mart'ta gerçekleştirildiğini vurguladı. DEM Parti'nin Türkiye'nin yönünü belirlediğini, siyasetin ve ortaya çıkan seçim sonucu haritasının yönünü DEM Parti'nin belirlediğini dile getirdi Hatimoğulları. Kent uzlaşısı kavramlarını yineledi. Bir arada yaşama talebinin kent uzlaşısına bir araya gelmenin yansıması olduğunu söyledi 31 Mart seçimlerinin. Seçimlerde seçimin çok öncesinde aslında DEM Parti'nin gündeme getirdiği bir mesele vardı. Seçmen taşınması konusu. DEM Parti'nin az oy farkıyla kazandığı veya küçük nüfuslu olan bölgelere asker polis yoğunlukta olmak üzere seçmen taşındığı, bu sayede AKP'nin burada belediyeleri kazandığı tespitleri vardı. DEM Parti'nin buna ilişkin paylaştıkları veriler de vardı. Bunu hatırlattı Hatimoğulları. AKP'yi hırsızlıkla suçladığı kayyum rejiminin başka bir versiyonudur. AKP çaldığı belediyelerle asla muzaffer olamayacaktır dedi. Yarın Kobani davasının görülmesi bekleniyor. Karar duruşması olması bekleniyor. Ancak izleyicilerimiz detayları sitemizde Berfin Bayır'ın haberinden de okuyabilirler. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sabahattin Tuncel, Gülten Kışanak gibi eski HDP'li yöneticilerin bu karar duruşmasına katılmayacağını öğrenmiştik. Berfin yazmıştı. Bu davaya ilişkin de konuştu Hatimoğulları. IŞİD zihniyetinin Sincan Adliyesi'ndeki tezahürü dürtledi sürdürülen dava için. Yargıya seslendi. Sarayın karşısına yeterince cübbeni ilikledin, cübbeni iliklemekten vazgeç dedi. Adalet terazisinin yeterince bozuk olduğunu, artık düzeltme eğilimine girilmesi gerektiğini söyledi ve Kobani davası tutuklularının suçsuz olduğunu, haklarında isnat edilen suçların temeli olmadığını savundu Hatimoğulları. Grup konuşmasında hemen ardından Özgür Özel kürsüdeydi. Özgür Özel'in Türkiye'de CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olarak çıkmasının ardından meclisteki ilk konuşmasıydı bugünkü grup toplantısı. Salon kalabalıktı, ancak CHP grup toplantısının en kalabalık olduğu hali olmadığını söyleyebiliriz. Sloganlarla kimi zaman Özgür Özel'e eşlik ettiler. Birinci parti çıkmalarına ilişkin hem parti örgütüne hem de kendileri için çalışanlara, belediye başkanlarına teşekkürlerini tekrar iletti Özgür Özel. Daha önce de söylediği Kürt demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara teşekkürünü coşkuyla yineledi. Baba ocağı dedi CHP için. Baba ocağının ocağını tüttüren herkese teşekkür ediyorum dedi. İran-İsrail arasında tırmanan gerilim de Özgür Özel'in gündemindeydi. Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi için önce olması gerektiğini söylerken, 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda İsrail tarafından 33 bin Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Şu dikkat çekiciydi belki de bu açıklamasında, 33 bin civciv ölse bir ülkede Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer, Birleşmiş Milletler salgın mı geliyor diye heyet kurar. 33 bin genç, çocuk, kadın öldürüldü. Kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen 3. Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in Yasser Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır dedi. Bülent Ecevit'in ve Deniz Gezmiş'in adını andığında salonda gerçekten coşkulu bir alkışla karşılandı Özgür Özel. Antalya teleferik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği kazada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına da yine tepki gösterdi. Soma'da, Çorlu'da, İliç'te yaşanan olaylarda hiçbir kamu görevlisi yargılanmazken Kocagöz neden tutuklu dedi, suçsuz olduğunu savundu. Hatay'da seçim sonuçlarına YSK'ya tam kanunsuzluk başvurusu yaptıklarını hatırlattı ve Hatay kişisel meselemizdir, milli meselemizdir diyerek oradaki süreçten de vazgeçmediklerini dile getirdi. Senem, grup toplantısından öne çıkanlar, benim şimdilik aktarabileceklerim bunlar.
Özgecan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Kolay gelsin sana da. Selamlar Ankara'ya. Evet, Özgür Özel yarın da Strasbourg yolcusu diyebiliyorum ben. Orada Sosyal Demokrat grubu tarafından davet edildi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, yanlış hatırlamıyorsam, toplantılarına katılacak. Bugün heyetinden de bazı isimlerle konuştuğumda yoldayız gidiyoruz demişlerdi. Bakalım oradan da ne çıkacak. Özgür Özel'in yurt dışı seyahatleri de yoğunlaştı. Filistin'e gideceklerdi. Acaba gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Yakın zamanda ben de öğrendiklerimi sizlerle paylaşırım diyeyim ve yine dönelim biz İstanbul'a. Yanımda Gülseven var. Gülseven Özkan, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Tuzla'ya gittin.
Evet.
Sahil havası aldın biraz.
Evet.
Tuzla'nın yeni belediye başkanı, genç bir belediye başkanı, evet. Avukat değil mi? Eren Ali Bingöl.
Evet.
Neler biliyorsun? İyi şeyler öğrendin diye duydum. Bilmiyorum. Ben de ilk kez burada dinleyeceğim. Buyur, sana bırakayım.
Şimdi Tuzla'da Ali Eren Bingöl %51 oy aldı. Onun rakibi Şadi Bey %39 oy aldı. Arada büyük bir oy farkı var. Şimdi biz de Tuzla belediye başkanı Ali Eren Bey'le görüştük. Bir takım bilgiler aldık. İhalelerle ilgili bilgiler verdi, hı hı, öncelikle. 5 ihale var dedi şu anda. 62 milyon, 18 milyonluk bu ihaleler. Ve bunlar teftiş kurulunda. Teftiş kurulu çalışmaları devam ediyor. Tek tek bunlar inceleniyor. 45 günlük bir süresi var dedi. Orada da inceleme sonucu bir rapor çıkacak. Ve raporun sonucunda da gerekirse iptal edilebilir bunlar. Bu şekilde bilgilerden bahsetti. Şöyle bir iddia var aslında. Bu kamera kayıtların silindiği gündeme gelmişti. 4 Nisan'dan önceki tarihte yapılan kayıtların silindiği şeklinde. Bizler de, ben de sordum, belgelerin ve bazı malzemelerin kaçırıldığı yönünde iddialar var. Kendisi de evet dedi, böyle bir iddia var ama şu an elimizde bunu belgelendirecek bir kayıt yok dedi. Ama şu bilgiyi verdi, kamera kayıtların geri dönme şeyi var. Geri getirme gibi bir imkanı var. O da şu şekilde, bu şirketin Tayvan'da merkezi var. Bu merkezinde bu belgeler götürülebilir, gönderilebilir ama $200 bin bir maliyeti var. böyle bir maliyet karşılanabilirse, evet, belgelerin geri gelme ihtimali var. Ne kadar da %100 mü dedim. Büyük ihtimalle olabilir dedi ama hani, böyle bir imkan olabilir dedi. Dolayısıyla da o da belediye bütçesinden düşünüyorlar şu anda. Düşünüyoruz dedi, karar vereceğiz dedi. Hani Türkiye'de de yapılabilir mi diye bakıyor anladığım kadarıyla. Orada öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla da aslında bu kayıtlar çok önemli. Çünkü böyle büyük bir iddia var, belge ve malzemenin kaçırıldığı iddiası var. Onu da Ali Bey açık bir şekilde böyle bir iddia var dedi, evet. Şimdi teftiş kurulunun oradaki bütün şeyler inceleniyor aslında. Bana bu bilgileri verdi. Teftiş kurulunun savunmaları alınacak buradaki kişilerin ve 45 günlük bir süresi var. Bu süre şu an devam ediyor görüşmeler. Farklı neler var diye sorduk. Hani Şadi Bey'in bazı çalışmalarını eleştirmişti o da. Örneğin asfalt kazınmış. Yeni asfalt dökelimde ama asfalt yok şu anda. Hani böyle bir şey içine girmişler. Halka ulaşmak adına. İhaleler, imar affı, ruhsat sistemleri, ruhsat işlemleri hakkında da çalışmalar devam ediyor yine. Buraları inceliyorlar. Onun dışında en büyük borcu 1 milyar lira bir borcu var. bu borcun da en büyüğünü Tuzla İstirak Şirketi'ne ait borçların oluşturduğunu söyledi Başkan Bey. Şadi Bey'in aslında şöyle bir havadan bahsetti. Şadi Bey seçimi kaybedeceğini hiç düşünmüyordu ve anladığımız kadarıyla düşünmemiş. Bütün akışını, bütün işlemleri o şekilde devam etmiş ama bir sürpriz bir şekilde seçim kaybedilince böyle bir şey ortaya çıktığından bahsediyor. Dolayısıyla da hani büyük bir borç, 1 milyar. Onun dışında da kamera kayıtları çok önemli. Onlar nasıl geri getirilecek? 200 bin dolar, onun maliyetini kim karşılayacak, nasıl olacak? Zaten belediyenin çok ciddi bir borç yükü var. Dolayısıyla bu tür bilgiler verdi. Yeni projelerini de anlattı. İşte trafik sorunu, bölgede çok fazla sanayide olduğu için koku sorunu var. Bu tür şeylerin giderilmesi şeklinde bilgiler de verdi özellikle.
Teşekkür ederim. Ne zaman okuyabileceğiz haberini?
Yarın inşallah okursunuz.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum Gülseven. Aktardıkların için izleyicilerimiz de teşekkür ediyor diyelim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir Kayseri'ye dönelim. Pınarbaşı ilçesine dönüyoruz. Neden dönüyoruz? Çünkü Pınarbaşı'nda belediye başkanları seçimleri yeniden yapılacak. Arkadaşlarımız orada Cansu Timur ve Enes Berk Demirkol. Ne olduğunu da şöyle bir söyleyecek olayım. Ondan sonra bırakayım ondan sonra sözü Cansu'ya. CHP'nin adayı kazandı seçimleri ama MHP'nin adayıyla arasında çok az bir fark var. Yani neredeyse 320'ye yakın bir oy var ve YSK MHP'nin seçim itirazını mühürsüz pusula gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul etti. Seçimler tekrarlanacak. Arkadaşlarımız orada. Cansu, merhaba, hoş geldin.
Merhaba Senem, iyi yayınlar. Biz bugün kameraman arkadaşım Enes Berk Demirkol'la birlikte Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeyiz. 31 Mart'ta biliyorsunuz Türkiye sandık başına gitti yerel seçimler için. Ancak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrar edilecek. 2 Haziran'da tekrar bir seçim yapılacak. 31 Mart'taki seçimde CHP'nin adayı Deniz Yağan burada 5082 oy aldı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 4758 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı yalnızca 324'tü. MHP itiraz etti. Seçim günü gecesi bazı tartışmalar yaşandı. CHP'nin kazanmasının ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ilçe seçim kurulu hakimine küfretti. Bu görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Görüntülerde Ersoy'un milletvekiliyim ben diyerek görevlilerle tartıştığı anlar yer almıştı. MHP CHP'lileri suçlarken CHP'liler de MHP'yi suçladı. 2019'a atıf yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki görevlileri. 2019 seçimlerinde MHP'nin sandıklara müdahale ederek ilçeyi kazandığını ve uzun süredir ilçeyi yönettiğini, sandıktaki hileyle hurdayla ilçeyi aslında kazandığını yorumladılar. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurular yapıldı. MHP seçimin iptal edilmesi talebinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi ise oyların yeniden sayılmasını istedi. Seçimin yeniden tekrar edilmesine karşı çıktı Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak MHP'nin itirazı kabul edildi. Mühürsüz pusula gerekçesiyle yaptığı başvuru YSK tarafından MHP'nin kabul edildi. Böylelikle 2 Haziran'da tekrar seçimlerin yenilenmesi kararı alınmış oldu. ve ilçeye kayyum atandığını ifade etmemiz gerekiyor bu noktada. Seçim tarihine kadar ilçeyi Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yönetecek. Biz bugün Kayseri'de hem CHP'lilerle hem MHP'lilerle görüşerek hem de yurttaşlarla sokak röportajı yaparak yaşananları ve 2 Haziran'a giden süreçte vatandaşların neler düşündüğünü öğrenip sizlerle aktarmaya devam edeceğiz.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Cansu aktardıkların için ve son diyelim sosyal medyanın gündemini tutacağız, nabzını tutacağız. Ne haber Ali?
İyi, Senem, seni sormalı.
Bitiriyoruz diyelim. Neler var gündemimizde?
Valla malum ıstakoz tartışması, evet. Daha sonrasında Maldivler tartışması bayağı gündeme esir almış durumda son 3-4 gündür. Özellikle bayram tarifesi gibi bir sosyal medya gündemi ortaya çıktı. Tabii bu tatil polemiklerini biz genelde AKP'li tarafın Ekrem İmamoğlu üzerinden yapmasıyla bilirdik.
Değil mi?
Ve hatta 14 Mayıs seçimlerinden sonra da Cumhuriyet Halk Partililer birkaç tane vekile aynı serzenişte bulunmuştu. Ancak ıstakoz paylaşmamıştı o vekiller, ben öyle hatırlıyorum. Tam birkaç kişi var aklımda şu anda linç edilen o dönemde ama ıstakoz gibi bir paylaşım olmamıştı. Burada tabii enteresan bir durum da.
Ama ben sana linç edilen isimleri hatırlatayım. Mesela Muharrem İnce rakı içti diye, değil mi? Hatırlar mısın o tartışmayı? Mesela sahil kenarında rakı içti diye ne kadar linç edilmişti.
Adaylık döneminde.
Eskiden, evet, adaylık döneminden. Mesela Canan Kaftancıoğlu domuz eti yedi diye, 7 dakikada hı-hı, domuz eti yedi falan diye böyle tartışmalar da dönmüştü.
Benim bahsettiğim ama şey, hani seçim sen bitti yakın, ve siz tatile tamam, gidiyorsunuz.
Tamam, evet. Benim aklımda biri var sadece. İsim vermek de istemiyorum. Tamam, ama sonradan açıklama yapmıştı bu kişi en azından.
Yo, ben bir kişi daha biliyorum.
Ha, o zaman tamam,
anladım farklısın, kimden bahsettiğini tamam, ama ben onunla ithafen dememiştim. Bir kişi daha tamam, vardı. Tamam. O da açıklama yapmıştı tabii. Bir de sonuçta 14 Mayıs seçiminden sonra halkta o kadar fazla bir bitkinlik vardı ki bazı insanların mecali kalmamıştı insanlara tepki göstermeye. Burada durum biraz daha farklı tabii. Olay daha önce de konuşmuşuzdur. Şebnem Bursalı'nın hı-hı, paylaşımı üzerinde oldu Monaco'da.
Yat kulübü, evet.
Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada sadece muhalefet cephesinden gelmedi tepkiler. AK Partililer de son derece kızdılar Şebnem Hanım'a. Ancak ve ancak Şebnem Bursalı İzmir'den milletvekili seçildi. Üçüncü sırada. Mehmet Ali Çelebi'nin seçildiği birinci bölgeden seçildi İzmir'de. Garanti olarak milletvekili seçileceği bir sırada milletvekili seçildi. Şimdi bu milletvekili listelerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olmadan yapıldığına ben bir vatandaş olarak inanmıyorum. Elbet görmüştür. Ve doğal olarak da mesela şunu söylemek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı milletvekillerinden bir tanesi bunu yapmış olsaydı illa işin ucu Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun tepkiler olurdu. Şayet aynı şekilde Özgür Özel bir ismi yazmış olsa bundan sonraki genel seçimlerde mesela ona da aynı eleştiriler gelirdi ama bu eleştiriler AKP içerisindeki gelen bu eleştiriler genelde kişi bazlı olarak kalıyor. Ya da kurumsal olarak AKP'ye de bir eleştiri gelse dahi Recep Tayyip Erdoğan'a ben bir tane eleştiri okumadım. Şebnem Bursalı'yı neden vekil listesine yazıldığı konusunda Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen bir tane eleştiri ben okumadım. Okuduysanız ve gördüyseniz mutlaka bizimle paylaşın. Ben görmedim. Ha, illaki muhalefet tarafından eleştiriler var ama AKP tarafından gelen bir eleştiri yok. Mesela MKYK üyesi Orhan Miroğlu sert bir açıklama var Şebnem Bursalı'ya. Ama herhangi bir şekilde Şebnem Bursalı neden bu partide milletvekili diye bir soru yok mesela. Mücahit Birinci. Bir de Mücahit Bey'in açıklaması çok sert. Defol diyor. Ya böyle bir hakkı tanıyor kendisini anladığım kadarıyla. Ama mesela o milletvekili listelerinden sorumlu olan herkese defol diyemez diye tahmin ediyorum. Onun dışında tabii komik bir nokta daha var. O da Şebnem Hanım'ın yıllar önce bir Fethiye tatilinde Ekrem İmamoğlu'na hakkında yaptığı paylaşım. Onun da şu an aklıma geldi. Görüntüsü yok ama o paylaşımda da Ekrem İmamoğlu çok yakışıyormuş tatil sana minvalinde şeyler söylüyor. Bu da tabii işin ironik tarafı. Ben hatta bir tweet attım ya, Ekrem İmamoğlu'nu Fethiye'de diye eleştirdiniz. Hani farklı yerlerde diye eleştirdiniz. Bu eleştiri yapan insanlar dünya turuna çıkmışlar bu bayramda. Sonuçta vatandaş olarak da insanlar bunu düşünüyor. Ama olaylar burada kalmadı. Bir de Maldivler konusu var tabii. Hüseyin Bey, Hüseyin Filiz de Çankırı'da AK Parti'nin belediye başkan adayıydı. Kazanamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı kazandı seçimi. Ve aslında iddialı bir isimdi. gayet de kazanma ihtimali var gibi gözüküyordu Çankırı'yı. Zaten AKP-MHP'nin kafa kafaya gittiği bir il Çankırı. Bu sefer Maldivler hakkında bir paylaşım yaptı. Hatta Maldivler'de tatile gittiğine dair bir paylaşım yaptı. Hatta 3 defa paylaşmış. İlk başta torunlarıyla beraber paylaşmış. Sonra tepkiler gelince torunlarını çıkartmış ama torunlarının da yanında olduğunu belirten bir paylaşım daha yapmış. Orada da imla hatası yapmış. 3. kere paylaşmış. Ama 3.'de artık halkın tepkisinden kaçamamış maalesef. Ve yine şiddetli bir reaksiyon. Aynı şekilde AK Partililerden de gelen şiddetli bir reaksiyon. Tabii Şebnem Hanım'ın da Hüseyin Bey'in de kendilerine göre açıklamaları oldu bu konuda. Burada sanırım en çok gelen tepki, biz güya halkın partisiydik ve seçim kaybettik ve niye bu tepki geliyor? Ama benim bir teorim var. Bu seçimi AKP kaybetmeseydi kendi cenahından gelen tepkiler bu kadar olmayacaktı. Asla ve asla. Asla ve asla. Ve düşünüyorum bir domino etkisi olabilir mi? Teker teker gelen bu tepkiler. Sonuç olarak bir alınan kötü bir sonuç var. Ve içeride de yavaş yavaş belki hayatında hiç görmediğin şekilde AKP'li isimler eleştiriliyor. Ya ben Ali Yerlikaya'nın eleştirildiğini gördüm. Geçtiğimiz 2 hafta önce miydi o protesto? İsrail'e yapılan protesto. Taksim'de olan, polis müdahalesi olan. Ali Yerlikaya'yı bizzat eleştiren çok tanıdık AKP'li isimler. Daha bunlar tabii resmi görevliler değil ama sosyal medyada kendi isminden söz ettiren AKP'li isimler. Hı. AKP'li hesaplar Ali Yerlikaya'yı eleştiriyordu mesela. Hı. Ali İhsan Yavuz bu dönemde en çok eleştirilen biliyorsun seçimden sorumlu.
Seçim işleri evet.
Öyle yani bu süreç böyle gidiyor. Tabii sen nasıl keyifle izlemişsindir, takip etmişsindir herhalde.
Ya izledim tabii şimdi senin de attıkların var ya mesela işte ıstakoz konuşulurken Melek Mızrak Subaşı'nın seçim günü giydiği 122 bin TL'lik ceketi
onu da ekrana getirebilirsek.
Evet getirelim mi şunu ekrana? Yani Melek Mızrak Subaşı gerçekten herhalde giyimiyle kuşamıyla en dikkat çeken belediye başkanlarından bir tanesi. Bilecik'in belediye başkanı Melek Mızrak Subaşı 122 bin TL'lik ceketini de konuşalım demiş. Büşra Ergenç kim bildiğimiz biri.
AKP de Gençlik Kolları üyesi. Ya titrinde o yazıyordu, şu an yazmıyor. Bu tamam. Yayına girmeden önce yazıyordu. Gençlik Kollarındaydı. Sonuçta bir tane Akit yazarının da tweet'i vardı aynı konuda. Sanırım onu da retweetlemişti. Birkaç tane daha böyle AKP'li anonim hesapta bu paylaşımı yaptı ama sonrasında Barbaros Şansal'ın hani mesleği modacılık olan Barbaros Bey'in bir paylaşımı var altında. Onu da ekrana getirelim. Burada Büşra Hanım'ı yalanlamış. Neye gülsem bilemedim. Cehalet desem değil. Yafta zaten işiniz. Ne kumaş ne de modelin birbiriyle alakası yok. Beyaz olan ithal, kırmızı olan ise Türk malı. Bence İSMEK kurslarına gidin. Hoş size de çakma Hermes krokodil çanta vardır zaten. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim arkadaşlar. Hermes çantayı özellikle Hermes kelimesini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Ama burada Barbaros Bey sonuçta yalanlıyor. Diyor ki bu iş böyle değil. Şimdi ben işin uzmanı değilim. Ama Barbaros Şansal işin uzmanı. Ve Büşra Hanım ne diyor? Paris Valentino'da gezerken kırmızısını bizzat gördüm diyor. Bak burada zaten en büyük pot burada gidiyor. Evet. Yani sen diyorsun ki ben Paris'e gittim. Valentino'yu gezdim ve gördüm. Yani ve sonrasında diyorsun ki yalan söylüyorsun. Yani hem yalan söylüyorsun diyerek bir hataya düşüyorsun. Çünkü mesleği bu olan biriyle
bu tartışmaya
giriyorsun. Ve aynı şekilde zaten şu anda gündemde ne var? AKP'li isimlerin halktan kopuk olması. Evet. Monaco'ya tatile gidip ıstakoz yemesi. Seçim mağlubiyetinden sonra bir milletvekilinin. Çankırı Belediye Başkan adayının Maldivlere gitmesi. Ve bunu paylaşması sosyal mecralarda. Tam böyle bir gündem olurken diyorsun ki ya arkadaşım ben en iyisini ben biliyorum. Ya ben Paris'e gittim, Valentino'yu gezdim. Sen kimle moda kapıştırıyorsun? Sonrasında zaten birkaç tane daha mention vardı. Onlara hiç girmiyorum. İş ya böyle tam domino etkisi şeklinde gidiyor. Tabii Büşra Hanım çok yetkili birine benzemiyor partide ama sonuç olarak AK Parti ismi yazdığı için şu anda gündemde kim olursan ol bir eksi yazıyor. Bu da tabii göze batan bir özellik. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek? Bana kalırsa bu arada bu Melek Mızrak Subaşı üzerinden başlayan tartışma için değil ama bu tatil tartışmasında beni bir vatandaş olarak aslında çok rahatsız eden tartışmalar değil. Beni genel olarak vatandaş olarak rahatsız eden, bir seçmen olarak rahatsız eden en önemli husus tutarsızlık. Şimdi buradaki tutarsızlığı görünce insanlar zaten eminim ki bu reaksiyonları veriyorlar. İsrail meselesinde de aynı şekilde. Eminim ki muhalefet cephesinde de İsrail'le ticaretin belli ölçülerde devam edebileceği konusunda düşüncelerini rasyonalize etmeye çalışan insanlar vardır. Bugün iktidar değişse belki devam etmeliyiz, şu hususta devam etmeliyiz, her şeyi kesmemeliyiz diyen insanlar vardır. Burada zaten birinci reaksiyonları da bence ya siz niye kesmiyorsunuz değil. Yeniden Refah Partisi'nin öyle ama tanıdığım birçok insanın değil. Burada insanların isyan ettiği konu niye birbirinizle çelişiyorsunuz? Niye kendiniz bunu ana akım haline getirerek Gazze meselesini, yani biz bu konuda çok duyarlıyız dedikten sonra bunu yapıyorsunuz? Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nu yıllarca eleştirdikten sonra niye sizin bizzat İzmir'de milletvekilini 3. sıraya koyduğunuz isim seçimden sonra Monaco'da ıstakoz yiyor?
Ya çok zor bir de dinledim yayına da hazırlanmadan önce böyle meslek büyüklerimizin Monaco Yat Kulübü ile alakalı anlattığı izlenimlerini. Ya girmek zor. Yani Monaco Prensi'nin ismini falan vermesi gerekiyor. Bu kişinin girebilecek işte her saatte farklı bir dress code vesaire falan, yani uygulamalar da biraz değişik. Ama yine de beni mesela beni de irrite eden şey şu olmuştu. Şimdi 200 gram ıstakozun fiyatına Türk lirasıyla 2000 lira yazılmış. Yani 2060 lira vesaire civarında. Herhalde 2000 liraya Türkiye'de ıstakoz yiyemezsin.
Yiyemezsin tabii, o zaten yani, ayrı bir konu.
Yani gerçekten... İnsanın, neyse.
Şebnem Bursalı oraya gittiyse bari bu fiyat karşılaştırmalarından bir açıklama yapsın, evet. Ya desin ıstakoz niye bizim ülkede daha pahalı. Fransa'ya göre. Niye bari bunun açıklamasını. Milletvekili sonuçta, bence halk sonuçta olarak da
fakirin,
bunu...
fakirin fukaranın hakkını savunmak için meclise giren bir milletvekili Şebnem Bursalı. Yani İstanbul'da nasıl ki o tartışmaları gördük, biz biraz önce de konuştuk hatırlarsın. Avcılardan gelen bir çocuk ailesiyle birlikte Üsküdar'a, Eminönü'ne diyor ki işte ben hayatımda ilk kez Eminönü'ne geldim. İlk kez balık ekmek yiyorum burada. Yani halkın senin böyle bir durumdayken yani oturup bu tartışmayı yapabiliriz değil mi? Ekonomik kriz tartışmasını.
Tabii ki. Bir de tepkilerin özünde şöyle bir parantez de açıyor AK Partili isimler. Genelde Şebnem Bursalı'yı eleştirirken. Bari story'de paylaşma. Bari hikayede paylaşma. Bunu yapacaksan bile paylaşma. Bu nedir biliyor musun?
Yakın arkadaşlarımla.
Saying the quiet part out loud diye bir terim vardır. Hani sessiz kalınması gereken kısmı. Hani bunu yap abi, sıkıntı yok ama bari paylaşma, paylaşma yani. Bunu açıktan söylüyorsun ve bu aslında bahsettiğim domino etkisinin önemli noktalarından biri. Artık sessizce söylenmesi gereken şeyleri bağırarak herkese açık bir şekilde sosyal medya platformunda paylaşmaları. Bence bu önemli bir belirti. Tabii buradan sonrası ne olur bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi Erdoğan'a ben hala eleştiri görmüyorum.
Evet.
Bu mağlubiyetten sonra. Genel olarak eleştiri, yani MKYK üyelerine eleştiriler var. Partinin yapısındaki bazı isimlere eleştiriler var. Spesifik isimlere eleştiriler var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiri konusunda belki vatandaşta vardır. Ama ben sosyal medyadaki bu isimlerde görmüyorum.
Evet.
Bu da bana şunu düşündürüyor. Bu zamana kadar hani Erdoğan iyi ama çevresi kötü dediler. Şimdi belki bir süre sonra AKP kötü ama Erdoğan iyi diyebilirler.
Evet, olabilir.
Bakalım.
Göreceğiz bakalım nasıl tartışmalar var. Senin de dediğin gibi yani domino etkisi, birçok isim yavaş yavaş açıklama yapmaya başladı. Erdoğan'a akıl verenler var benim de gördüğüm kadarıyla. Yani faturayı birine kesecek, acaba kime kesecek diye bakıyoruz, bekliyoruz. Bugün kabine toplanıyor. 3'te yanlış hatırlamıyorsam kabine toplanacaktı. Kabinede değişiklikler yazıldı, çizildi seçimlerden sonra, seçim yenilgisinden sonra. Ama ben de sana katılıyorum. Yani ekonomik kriz zaten uzunca bir süredir bu durumdaydı. AK Parti seçimlerden de bu sefer yine galibiyetle çıkmış olsaydı bu tarz fotoğrafları, ıstakozları, Maldivleri, Monakoları konuşmayacaktık.
Kutluyor derlerdi ya. Onun da hakkı tabii derlerdi. Kutluyor sonuçta,
o kadar çalışır
derlerdi. Ama gerçi
Şebnem Bursalı demiş ya Ali Deniz, şey yorulduk. Seçim yorgunluğunu...
İşte yine sessiz kısmı sessiz söylemek demek, evet. Bu oluyor. Evet, seçim yorgunluğu, seçimden sonra tatile gidersin zaten ama işte bunu sessiz söylememen lazım.
Evet, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Güzel bir tatlı bir sohbet oldu diyelim. Unutmayın bizi YouTube'un katıl butonundan bu yayını izlerken hemen canlı sohbetteki süper teşekkür butonuyla ve Patreon'dan bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Eğer maddi destekte bulunmak istemiyorsanız, bu yayını beğenip paylaşırsanız bizim için o da önemlidir diyelim. Teşekkür ederim bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.